Ayrım 13.
Hörmüller bütün otoritelere ve geleneklere karşı. Örneğin erdemi alt üst edip ona kötülük adını takıyor. Burada anlattığı sadakat anlayışında da olduğu gibi. Gördüğü bir şeye yapışıp kalmakta inat eder ama buna sadakat der. Nezaketle ilgili olan bir yere gelelim. Çok nazik bir adam. Evet, Kerberos için yanında hep biraz bisküvi taşır. Ve o kadar ürkektir ki herkesi Kerberos sanır. Ve hatta seni ve beni de. İşte bu onun nezaketi. Şimdi bir de hem görme bozukluğu hem de ümitsizliğe yaptığı şu harika eğretilemeye bak. Her şeyin derinine inmek. Bu zahmetli bir özellik. İnsanın gözlerini hep yorar ve sonunda insan isteyebileceğinden daha fazlasını bulur. Freud ilgiyle dinliyordu. İsteyebileceğinden daha fazlasını görmek diye mırıldandı. Acaba ne gördü? Kitaba bakabilir miyim? Ama Breuer'in cevabı hazırdı. Sig, bu kitabı kimseye göstermeyeceğime dair bana yemin ettirdi. Çünkü bunlar onun şahsi notları. Onunla ilişkim o kadar hassas ki şimdilik ricasına saygı göstermeliyim. Belki daha sonra gösteririm. Hörmüller'le yaptığım görüşmenin en tuhaf yanlarından biri de şu, diye devam etti. Son işaret koyduğu yerde durdu. Ne zaman onunla kendimi aynı yere koyduğumu gösterip duygularını paylaştıysam, bundan çok rahatsız oldu ve her seferinde ilişkimiz bozuldu. Hah, köprü. Evet, aradığım pasaj buydu. Breuer okurken Freud da iyice konsantre olabilmek için gözlerini kapamıştı. Hepimiz bazen birileriyle o kadar yakınlaşırız ki dostluğumuzu ya da kardeşliğimizi hiçbir şey engellemiyormuş gibi görünür. Bizi ayıran küçücük bir köprü vardır. Hepsi o kadar. Ama tam sen bu köprüye adım atacakken sana şu soruyu sorsam. Bu köprüyü geçip bana gelir misin? İşte o anda artık bunu istemeyi verirsin. Sorumu tekrarlasam öylece suskun kalırsın. O andan itibaren aramıza dağlar ve azgın nehirler girer. Bizi ayıran ve birbirimize yabancılaştıran duvarlar bitiverir önümüzde ve bir araya gelmek istesek de artık yapamayız. Ama o küçücük köprüyü düşündüğünde sözcüklere sığmayacak kadar büyüverir gözünde. Yutkunur ve şaşar kalırsın. Breuer kitabı yerine bıraktı. Bundan ne anlıyorsun Sig? Emin değilim. Freud ayağa kalktı ve bir yandan kitaplığın önünde bir aşağı bir yukarı gezinmeye, bir yandan da konuşmaya başladı. İlginç bir öykü. Şunu bir daha gözden geçirelim. Bir kişi köprüyü geçmek üzere, yani öteki kişiye yakınlaşıyor. O anda karşıdaki kişi o kişinin zaten yapmayı düşündüğü şeyi yapmaya davet ediyor. O zaman birinci adam adım atamıyor. Çünkü artık yapacağı şey diğerine boyun eğmek gibi geliyor. Belli ki yakınlaşma yolunu engelleyen şey güç. Evet, evet, haklısın Sig. Mükemmel. Şimdi anlıyorum. Bu demektir ki Hörmüller olumlu duygular ifade etmeyi güce boyun eğme olarak yorumluyor. Sıra dışı bir anlayış. Ona yakınlaşmak böylece imkansızlaşıyor. Kitabın buralarında bir yerlerde gizli yönlerimizi görenlere ve güzel duygular içindeyken bizi yakalayanlara karşı nefret beslediğimizi söylüyor. Ona göre o anda bize gereken sempati değil, kendi duygularımıza hükmedecek gücü tekrar kazanmamızdır. Tekrar oturup külünü tabloya silkeleyen Freud, Joseph dedi. Geçen hafta Milroth'u dahiyane bir cerrahi yöntemle kanserli bir mideyi temizlerken izledim. Yani az önce seni dinlerken bana öyle geldi ki sen de şu anda bu kadar karmaşık ve hassas ama psikolojik bir cerrahi müdahalede bulunmak zorundasın. O genç kızın söylediklerinden Herr Müller'in intihara eğilimi olduğunu biliyorsun. Ama bunu bildiğini ona söyleyemiyorsun. Ümitsizliğini kabul etmesi için onu ikna etmelisin ama bunu başarırsan onu utandırdığın için senden nefret edecektir. Güvenini kazanmak zorundasın ama ona karşı sempati gösterecek olursan seni, gücünü onun üzerinde kullanmakla suçlayacaktır. Psikolojik cerrahi, bunu bu sözlerle ifade etmen çok ilginç, dedi Breuer. Belki de şu anda tamamıyla yepyeni bir tıp uzmanlığı geliştiriyoruz. Dur bakayım, bununla ilgili olduğunu düşündüğüm bir yeri daha okumak istiyorum sana. Birkaç dakika boyunca insanca, pek insancanın sayfalarını karıştırdı. Şu anda nerede olduğunu bulamıyorum ama dediğine göre gerçeği arayan kişi kendisiyle ilgili psikolojik bir analize girmek zorundadır. Buna ahlaki neşter diyor. Aslına bakarsan en büyük filozofların bile yaptığı yanlışın kendi motivasyonlarını bilmemekten kaynaklandığını söyleyecek kadar ileri gidiyor. Gerçeği keşfetmek isteyen insanın önce kendini tam anlamıyla tanıması gerektiğini iddia ediyor ve bunu yapmak için o insanın geleneksel bakış açılarından hatta yaşadığı çağdan ve ülkeden kendisini ayırması gerektiğini ve sonra da o mesafeden kendisine bakması gerektiğini söylüyor. İnsanın kendi ruhunu çözümlemesi. Bu kolay bir iş değil. Diyen Freud kalkmak üzere doğruldu. Üstelik tarafsız ve bilgili biri tarafından yapılması gerektiği de açık. İşte ben de tıpkı böyle düşünüyorum dedi Breuer. Ve Freud'la birlikte koridorda yürümeye başladı. Şimdi işin zor tarafı, onu buna ikna etmek. Bunun zor olacağını sanmıyorum dedi Freud. Senin elinde koz olarak Herr Müller'in psikolojik neşterler vurma konusundaki kendi görüşleri ve stres ile migreni bağlayan bir tıp teorisi var. Ustaca anlatılabilirse elbette. Gönülsüz profesörünü senin rehberliğin altında kendi kendisini incelemek gibi akılcı bir yola ikna etmekte nasıl başarısız olabilirsin anlamıyorum. İyi geceler Joseph. Teşekkürler Sig. Ve Breuer, Freud'un omzunu hafifçe sıktı. İyi bir konuşma oldu. Öğrenci, öğretmenine öğretti. Elizabeth Nietzsche'den Friedrich Nietzsche'ye mektup. 26 Kasım 1882. Sevgili Fritz, haftalardır annem de, ben de senden bir haber alamadık. Bugünlerde ortadan kaybolman senin için hiç de iyi değil. Senin şu Rus maymunun etrafa seninle ilgili yalanlar saçıp duruyor. Senin ve o Yahudi Rin'in olduğu ve sizin dizginlerinizi elinde tuttuğu o ahlaksız fotoğrafı herkese gösteriyor. Ve kırbacının tadından senin çok hoşlandığını söyleyerek seninle dalga geçiyor. O resmi geri alman için seni uyarmıştım. Hayatımız boyunca bize şantaj yapacak. Her yerde seninle alay ediyor. Yanındaki o gayrimeşru aşığı Ri de ona katılıyor. Öteki dünyanın filozofu Nietzsche'nin kendisindeki tek bir şeyle ilgilendiğini söylüyor. Bedeninin bir yeriyle. Onun sözlerini, pisliklerini ben tekrarlayamayacağım. Senin hayal gücüne bırakıyorum. Şu anda dostun Ri ile yaşıyor. Hem de adamın annesinin gözleri önünde. Hep birlikte birbirlerine çok yakıştılar. Bunlar onlardan beklenmeyecek davranışlar değil. En azından ben bekliyordum. Tutenberg'deki uyarılarımı dikkate almamana hala şaşıyorum. Ama bu iş giderek daha tehlikeli bir hal alıyor. Kadın bütün Basil'ı yalanlarıyla kirletiyor. Hem Kemp'e hem de Wilhelm'e mektuplar yazdığını öğrendim. Fritz, dinle beni. Elinde avucunda ne varsa alıp gidene kadar o kadın senin peşini bırakmayacak. Sen susmayı tercih edebilirsin ama ben susmayacağım. Ri ile yaşadığı için hakkında polis soruşturması açılmasını isteyeceğim. Başarılı olur ve seni de arkama alırsam bir ay içinde ahlaksızlıktan sınır dışı edilecektir. Fritz, bana adresini bildir. Biricik ablan Elizabeth. Breuer'lerin evinde sabahın erken saatleri hep aynı geçerdi. Breuer'in hastalarından biri olan köşedeki fırıncı her sabah saat 6'da fırından yeni çıkmış Kaiser Semmel getirirdi. Kocası giyinirken Matilde de masayı kurar, tarçınlı kahve hazırlar ve 3 katlı kurabiyelerle tatlı tereyağı ve vişne reçeli koyardı. Evliliklerindeki gerilime rağmen Matilde her zaman Breuer'in kahvaltısını hazırlar, bu arada Louis ve Graham de çocuklara bakarlardı. Breuer, Nietzsche ile bu sabah yapacağı görüşme dolayısıyla çok meşguldü. İnsanca pek insancayı okumaya öyle bir dalmıştı ki Matilde kahvesini koyarken başını bile kaldırıp bakmadı. Hiçbir şey söylemeden kahvaltısını bitirdi ve yeni hastasıyla yapacağı görüşmenin akşam yemeğine sarkacağını söyledi. Matilde bundan hoşlanmamıştı. Bu filozof hakkında o kadar çok şey duydum ki meraklanmaya başladım. Sen ve Sigi saatlerce onu konuşuyorsunuz. Çarşamba günü akşam yemeğinde onu konuştunuz. Dün yemek sofraya gelene kadar siz büroda onun kitabını okuyordunuz. Ve bugün yine sabah kahvaltıda onu okuyorsun. Şimdi de akşam yemeğine gelemeyeceğini söylüyorsun. Çocuklar baba yüzü göremiyor. Lütfen Joseph, bu adamı bu kadar abartma, ötekilere yaptığın gibi. Breuer, Matilde'nin Bertha'dan söz ettiğini anlamıştı. Ama yalnızca Bertha'da değil, hastalarıyla görüşeceği saatlere makul bir sınır getirememesi Matilde'yi hep kızdırırdı. Breuer'e göre hastası her şeyden önce gelirdi. Kendisine bir hasta geldi mi, gereken zamanı ve çabayı harcamaktan hiç kaçınmazdı. Aldığı ücret düşüktü. Mali durumu kötü olan hastalarından hiçbir ücret talep etmezdi. Böyle zamanlarda Matilde, Breuer kendini kendisinden korumalı diye hissederdi. Yani Breuer'in dikkatini çekebildiğinde ya da onunla konuşabildiği zamanlarda. Ötekiler dediğin kim Matilde? Ne demek istediğimi biliyorsun Joseph. Hala Bertha'nın adını ağzına almıyordu. Tabii eşler bazı şeyleri anlayışla karşılayabilir. Kafedeki Stamstick'lerin arkadaşlarınla buluşabileceğin bir yer olmalı. Bunu anlıyorum. Tarok partileri, laboratuvarındaki güvercinler, satranç. Ama diğer zamanlar, neden gereksiz yere kendinden bu kadar çok şey veriyorsun? Hangi zamanlar? Sen neden söz ediyorsun? Breuer, kabalaştığının ve konuşmayı tatsız bir tartışmaya doğru sürüklemekte olduğunun farkındaydı. Fräulein Berger'e harcadığın zamanı hatırla. Bertha dışında Matilde'nin verdiği örnekler arasında Breuer'i huzursuz edeceği kesin olan tek örnek buydu. Bir önceki hemşiresi olan Eva Berger 10 yıl boyunca onun yanında çalışmıştı. Yani Breuer bu işe başladığından beri. Onunla sıra dışı yakın ilişkisi Matilde'yi hemen hemen Bertha olayında olduğu kadar sinirlendirmişti. Breuer ve hemşiresi birlikte çalıştığı yıllarda mesleki rollerinden öte bir dostluk geliştirmişlerdi. Birbirlerine en derin sırlarını anlatırlar ve yalnız kaldıklarında birbirlerine isimleriyle hitap ederlerdi. Herhalde Viyana'da bunu yapan tek doktor ve hemşire onlardı. Ama bu da Breuer'in tarzıydı işte. Breuer buz gibi bir sesle, "Fräulein Berger'le ilişkimi zaten hep yanlış anladın," dedi. "Bugün seni dinlediğim için çok pişmanım." Onu kovmak hayatımın en büyük utançlarından biri olarak kaldı. 6 ay önce hayal dünyasında yaşayan Berta'nın Breuer'den hamile olduğunu yaymaya başladığı o meşhum günde Matilde, hem Berta vakasını başkasına devretmesini hem de Eva Berger'i kovmasını istemişti. Matilde öfkeden deliye dönmüş, küçük düştüğünü hissetmiş ve Berta'yı hatırlatacak her şeyin hayatından çıkmasını istemişti. Kocasının bütün sırlarını anlattığını bildiği Eva da Matilde'nin gözünde o korkunç Berta olayında Breuer'in suç ortağı idi. Bu kriz yaşanırken Breuer o kadar büyük bir vicdan azabı içindeydi, o kadar utanmış ve kendini suçlamıştı ki Matilde'nin bütün taleplerini yerine getirmişti. Eva'nın suçsuz yere kurban gittiğini bilmesine rağmen onu savunacak cesareti bulamamıştı. Hemen ertesi gün Berta vakasını bir meslektaşına devretmekle kalmamış, aynı zamanda masum Eva'yı da işten çıkarmıştı. "Bu konuyu açtığım için özür dilerim Joseph. Ama senin benden ve çocuklardan her geçen gün daha da uzaklaştığını görürken ne yapmamı beklersin? Senden bir şey istediğimde seni huzursuz etmek için değil, benimle, bizimle birlikte olmanı istediğim için yapıyorum. Bunu bir iltifat, bir davet olarak düşün." Matilde ona gülümsedi. "Davetleri severim ama emir almaktan nefret ederim." Bunları söyler söylemez pişman olmuştu ama artık geri alamazdı. Kahvaltı bitene kadar ikisi de hiç konuşmadılar. Nietzsche saat 12'deki randevusuna 15 dakika erken gelmişti. Breuer geldiğinde o başında geniş kenarlı yeşil şapkası, boynuna kadar düğmeli paltosuyla gözlerini kapatmış, bekleme odasının bir köşesinde sessizce oturuyordu. Muayenehaneye girip koltuklarına oturduklarında Breuer onu rahatlatmaya çalıştı. "Kendi kitaplarınızı bana verecek kadar güvendiğiniz için size teşekkür ederim. Kenarlara aldığınız notlarda bazı sırlarınız varsa bile hiç korkmayın. El yazınızı çözmek imkansız. Yazınız doktorlarınkine benziyor. Neredeyse benimki kadar okunaksız. Tıp kariyeri yapmayı hiç düşündüğünüz oldu mu?" Nietzsche, Breuer'in sıradan şakasına yalnızca başını kaldırarak karşılık verdi. Breuer yılmadan devam etti. "Ama izin verirseniz bu müthiş kitaplarınızla ilgili bazı fikirlerimi söylemek istiyorum. Dün bunları bitirecek kadar vaktim olmadı ama okuduğum bazı yerler beni büyülemeye yetti. Olağanüstü bir yazarsınız. Yayıncınız yalnızca tembel değil, aynı zamanda aptal. Bu kitaplar bir yayıncının kanıyla koruması gereken türden kitaplar." Nietzsche yine bir karşılık vermedi. İltifata karşılık hafifçe başını eğdi. "Dikkat et," diye düşündü Breuer. "Belki iltifatlar da onu rahatsız ediyor olabilir." "Evet, işimize dönelim Profesör Nietzsche. Böyle gevezelik yaptığım için kusuruma bakmayın. Şimdi tıbbi durumunuzu konuşalım. Daha önceki doktor raporlarına ve kendi laboratuvar çalışmalarıma dayanarak durumunuzun başlıca nedeninin hemikraniya, yani migren olduğundan eminim. Bunu daha önce de duyduğunuzu tahmin ediyorum. Daha önce gitmiş olduğunuz doktorlardan ikisi notlarında bundan söz etmişler." "Evet. Öteki doktorlarda baş ağrılarımın migren özellikleri taşıdığını söylediler. Genellikle başın bir yanında şiddetli bir ağrı, ağrının öncesinde gözde kıvılcımlanma ve ağrılarla beraber gelen kusma." "Evet, bunlar kesinlikle bende olan şeyler. Sizin kullandığınız terim bunların daha ötesine mi gidiyor, Doktor Breuer?" "Belki. Migrenle ilgili çok sayıda yeni gelişmeler kaydedildi. Tahminimce bir nesil sonra bu hastalık tamamen kontrol altına alınacak. Son araştırmalardan bazıları bana sorduğunuz o üç sorunun cevabını da içeriyor. İlki, bu korkunç nöbetleri hep mi çekeceğiniz sorusuna ilişkin. Bu araştırmalardaki veriler, migrenin hasta yaşlandıkça çok büyük bir olasılıkla hafiflediğini gösteriyor. Bunların yalnızca istatistiksel veriler olduğunu bilmelisiniz. Yalnızca rakamlara dayanıyor. Her birey için aynı olması kesin değil. Şimdi sorduğunuz sorular içinde sizin deyişinizle zor olanına gelelim. Yani babanızda olduğu gibi ölümle, delilikle ya da erken bunamayla sonuçlanacak yapısal bir bozukluk var mı sorusuna. Sanırım siz de aynı şekilde sıralamıştınız, değil mi? Nietzsche'nin gözleri iyice açılmıştı. Sorularının bu kadar doğrudan ele alınması onu şaşırtmış gibiydi. İyi, iyi diye düşündü Breuer. Onu gafil avla. Herhalde şimdiye kadar kendisi kadar cüretkar bir doktor tanımamıştır. Sözcüklere basa basa, yayımlanan çalışmalardan olsun, benim şahsi tıbbi tecrübelerimden olsun, hiçbir yerde migrenin ilerleyen bir hastalık olduğunu ya da başka bir beyin hastalığının işareti olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Babanızın hastalığının ne olduğunu bilemiyorum. Tahminimce kansermiş. Bir ihtimal beyin kanaması. Ama migrenin bu hastalıklara ya da başka bir hastalığa götürebileceğini gösteren hiçbir kanıt yok. Bir an durdu. Evet, sözlerime devam etmeden önce sorularınıza içtenlikle cevap verip vermediğimi söyler misiniz? Üçünden ikisine Doktor Breuer, bir de üçüncüsü var. Kör olacak mıyım? Korkarım bu kesin olarak cevaplanamayacak bir soru. Ama size elimden geldiği kadar anlatayım. Öncelikle görme bozukluğunuzun migrenle ilgili olduğunu gösteren bir kanıt yok. Bütün semptomların altında yatan bir nedene bağlı olduğunu düşünmek çok doğal. Bunu biliyorum. Ama burada mesele bu değil. Yani göz yorgunluğu migreni azdırabilir. Hatta başlamasını kolaylaştırabilir. Bu konuya daha sonra geleceğim. Ama sizin gözünüzdeki problem bundan tamamen farklı. Kornea tabakanızı gördüm. İrisi kaplayan o ince tabakayı yani. İşte size bir resmini çizeyim. Breuer, reçete defterine gözün anatomik yapısını çizdi. Ve Nietzsche'nin korneasının olması gerektiğinden daha az saydam olduğunu göstererek bunun nedeninin ödem. Yani orada bir sıvı birikimi olabileceğini anlattı. Bu durumun nedenini bilemesek de çok yavaş ilerlediğini biliyoruz. Ve görüşünüz daha zayıflasa da kör olma ihtimaliniz çok az. Tam olarak emin olamıyorum. Çünkü korneanızın durumu oftalmoskobumla retinaya bakıp incelememi imkansız kılıyor. Şimdi sorunuzu neden tam olarak cevaplandıramadığımı anlıyor musunuz?